Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür
Nasılsınız?
Ederim.
Afiyettesiniz.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin.
Elhamdülillah.
Hocam zaman zaman konuşuyoruz. Bugün bir kere daha bu dünyevileşme meselesi üzerinde dursak diye düşündüm.
Dünya durdukça duracağız.
Duracağız zaten. Yani bu zaman zaman kendimize bakıp, topluma bakıp gündemimize gelecek. Genelde şikayet ediyoruz dünyevileşmeden ve tedirgin de oluyoruz, rahatsız da oluyoruz. Bazen ipin ucu kaçtı mı gibi de bakıyoruz. Ama bazen de yani gerçekten dünyevileşmenin farkında mıyız? Yani dünyevileşmekten şikayet ederken bile kendimizde onun nasıl ortaya çıktığını görmezden gelebiliyor muyuz? Hani derler böyle haşlanmış kurbağa sendromu diye bir şeyden bahsedilir. Kurbağa ılık suya konur, altı böyle hafif hafif yakılırsa haşlandığının farkında olmazmış. Sıcak su olursa böyle aniden sıçrar, dışarı kaçarmış. Yani Müslümanlar da böyle hani zor kullanılan, baskı yapılan dönemlerde daha hani tepkili oluyor ve
sahibine daha çok sığınıyor.
Sığınıyor, daha Müslümanlığını farkında oluyor ama yani iklim dönüştürücü bir iklim olursa orada da reflekslerini kaybediyor. Böyle kendini, Müslümanlığını, savunma reflekslerini. Böyle bir ortamda acaba dönüşüyoruz da farkında değil miyiz? Bunu konuşalım diye düşünüyorum. Yani nasıl görüyorsunuz böyle bize yansıyan dünyevileşme görüntülerini hem zihni planda hem davranış planında, onu biraz konuşalım inşallah.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam dünya ahiretin karşı tarafıdır. Ahiret de dünyanın karşı tarafıdır. Ortası da ölümdür bunun.
Evet, çizgi. Yani
çizgi o ölümdür.
Evet.
Ölüme kadar köprünün bu tarafındayız.
Evet.
Ölümden sonra öbür tarafındayız.
Evet.
Her iki tarafta Allah'ın mülküdür ama.
Amin.
Yani dünyada Allah'ın, ahiretteki bütün varlıklar da Allah'ın Celle Celaluhu. Biz ise bir tarafın adamı olduğumuzu tescillemek için varız burada. Adeta buluğ çağına kadar dönemi hariç insanın kimlik alma dönemidir bu 30-40-50 sene ne kadarsa dünyada.
Evet.
Kimlik tescili yaptırıyoruz biz. Bu kimlik tescilimizi yaptırdığımız dönemdeki işte kimliği hak edip etmeme vesaire hatalarımız hep ahiret hesabından ödenecek sonra. Ahiretimizden.
Evet.
Dolayısıyla dünyayı sahiplenmemiz, biz burada kalalım diye bir kimlik almamız maazallah ahireti kaybettirecek. Ahiretin,
hem kalamayacağız.
Hem de kalamayacaksın üstelik.
Evet.
Ama kaldığın dönemde başıboş rahat edeceğini zannedecek insan. Şu da doğru değil tabi. Madem ahireti kazanmam lazım, intihar edip ahirete gideyim.
Evet.
Da yok.
O da yok.
Bu hiç yok zaten. Evet. Bu ahiret kökten gidiyor bu sefer.
O zaman dünyadaki varoluşun anlamını kaybediyorsun.
Bu böyle bir benzetme kolay oluyor anlaşılması diye benzetmek istiyorum. Bünyemizdeki cinsellik gibi bir şey hocam bu.
Evet.
Cinselliği atmak yok. Böyle yaratmış Allah-u Teala erkek veya kadın. Ama ne istiyor Rabbimiz bizden? Helal kullanın bunu diyor. Disiplin altına alın diyor. Nikahlanın diyor.
Evet.
Nikahlanırsanız, helal kullanırsanız bir sıkıntı yok.
Evet.
Haram kullanırsan cinsellik başını belaya atıyor. Biz de adeta dünyayı helal standartlarda kullanıp kullanamayacağımızı görmek istiyor Rabbimiz.
İmtihan o, imtihan.
İmtihan o. dünyayı tepme imtihanında değiliz biz.
Evet.
Dünyayı zaptu rapt imtihanındayız. Ya
dünyasızlık diye bir şey söz
asla yok.
Değil.
Tam aksine Rabbimiz vesta'marakum fiha buyuruyor. Dünyayı imarla görevlendirdi.
Evet.
Yani mümin bir insan kıyamet günü ne kadar namaz kıldığı kadar dünyayı imar edip etmediğiyle de muahize edilecek. Yani dünyayı Allah'a iman etmeyenlere bırakma hakkı yok müminin. Emaneti Allah'ın çünkü.
Tabii.
Dünya ne kadar çöplük olursa olsun cennete gidilebilen bir çöplük bu.
Beden de dünyadan sayılıyor değil
biz
mi?
De biz dünya toprağındanız.
Tabii, evet.
Ham maddemiz dünyanın toprağı.
Evet.
Bu sebeple önce her şeyden önce Allah, ben, dünya ve ahiret. Bu dört şeyi gerçeğini anlamak lazım.
Çok önemli, çok önemli.
Evet. Yani Allah kim Azze ve Celle? Bize nasihatler eden bir makamın adı mı? Her şeyin sahibi mi?
Evet.
Ve sözüyle şaka yapılamaz birisi mi? Önce kavi bir iman.
Evet.
Sonra ben neyim? Aciz, zavallı bir insan. Tercih etsem dünyayı ne olur, etmesem ne olur? Yani kaç dakikam var belli değil.
Bütün dünyaya sarılsak bitiyor bu.
Ha dünyayı avucumun içine alsam ne olur? Almasam ne olur? Evet. Ben kimim? Dünya ne? Kime yar oldu ki bana yar olacak?
Evet.
Üçüncü noktada bu. Kimseye yar olmadı.
Gidiyor.
Herkesi kandırdı dünya.
Evet.
Herkesi kandırdı ama kandırmadığı kimse yok. Ve dördüncü olarak ahiret ezeli, ebedi hakikat. Mümin için de, kafir için de. Mümin için cennet olarak ebedi bir hakikat. Kafir için cehennem olarak ebedi bir hakikat. Bu dört şeyi yerli yerine oturtsak zihin jimnastiğimizde bu kime ne kadar değer verileceği konusunda da bir yol kat etmiş olacağız.
Evet.
O sebeple Kaf suresinde Rabbimiz kafirlerin asiliklerinin mantığını izah ederken bize onlar öldükten sonra dirilmeyi basit görüyorlar, yok kabul ediyorlar bu, hayret evet. ediyorlar. Yani bu ne ya, öldükten sonra dirilmekten söz ediliyor. Demek ki kafir tek burayı kabul ediyor. Her şeyi dünya kabul ediyor. Onun için ahireti tepeliyor. Mümin de her şeyi ahiret görüyor. Mamur bir dünyada kalmayı Allah emrettiği için de burada çalışıyor. Bu ortadaki kalışımız bizim. Ne dünyayı atabildik, ne ahireti yakalayabildik. Sebatsızlık aslında. Yani trafiğin ortasında kaldık böyle. Evet. Ne sağa dönebiliyor, ne sola dönebiliyor. Arkadan kornaya basıyorlar ama hadi kardeşim devam et, yolu tıkattın der gibi.
Evet.
Bu sebeple her şey Allah hakkındaki bilgimizin ve imanımızdaki kuvvetin oranıyla bağlantılı.
Bu çok önemli bir şey hocam. Bu hani tasavvufta da marifetullah diye ifade edilen Allah'ı hakkıyla bilmek.
Bilmek.
Ya bizimle ilgisini.
Çünkü bir şeyle dolacağız biz.
Evet.
Ya Allah'ın bilgisi, imanı, takvası ile dolacağız.
Evet.
Boş bıraktığın yeri şeytan dünyayla dolduruyor. Yeşillikle bir şeyle, bir samanlıkla dolduruyor hemen.
Evet.
Dolayısıyla boşlukta bulunma riskimiz var bizim. Boşlukta bulunamayız. Mesela münafıklar boşlukta bulundukları için ne o yana ne bu yana gidebiliyorlar. Trafiğin ortasında kalıyorlar.
Evet.
Halbuki mümin, Kur'an-ı Kerim ısrarla bize Allah adıyla, Kur'an ayetleriyle tüyleri ürperenler diye bir vasıf koyuyor.
Orada bir dirilik gerekiyor.
Canlılık gerekiyor. Bunun için zikrullah gerekli mesela.
Evet. Şimdi Allah'ı unutmamak.
Zikrullah, şöyle bir benzetme yapayım. Zikrullah diyoruz, bir insan eline tesbih alıyor. İşte 1000 defa filan tesbihi söyleyecek. Söylüyor 200-250'yi geçince bir şeyler söylediği anlaşılıyor. 500'ü bulunca yuvarlamaya başlıyor. Mesela 3 saniyede söylediği şeyin 10'unu 3 saniyede söylemeye başlıyor.
Evet.
O söylediği şey bir anlamsızlaşmaya başlıyor gitgide. O 5000 rakamını, 1000 rakamını doldurdum diye rahat ediyor.
Evet.
Halbuki zikrullah kelimesi bir tesbihi tekrar etme anlamında değil ki. Zikrullah, hatırda tutmak demek. Allah'ı hatırda tutmak.
Yani orada söylenen her şeyin diri olması lazım.
Canlı. Mesela Subhanallah diye tesbihat yapıyoruz. Yani Allah eksikliği olmaz. Eksiklikten münezzehtir.
Demiş oluyoruz.
Bunu bin defa hatırlayan bir insanın bir saat sonra haber bülteninde İslam'ın geleceği öldü, İslam'ın geleceği yok cümlesini duyduğunda bin kere Allah noksan sıfatlardan münezzehtir cümlesini tekrar etmiş birisi, bu kadar batıl bir şey olamaz bu dünyada. İslam Allah'ındır, Allah'ta eksiklik olmaz, gidici bir İslam göndermez Allah diye haykırması gerekmiyor mu?
Elbette, evet.
En çok korkan o oluyor, İslam gidecek bizim tekke kapanacak diye. Demek ki zikrullahı sindiremeden yapıyor bu.
Evet.
Allah'ı hatırda tutmak. La ilahe illallah 100 defa söylüyorsun. 100 defada da ne dediğini idrak etmeden, yani bir jimnastik yapıp beyni kılcal damarlara kadar kelime-i tevhidle donatamıyorsun. Bunu evet, yine bir ibadet var ortada, sevap var ayrı. Ama o zikirle yapılacak mümin şuur eğitiminden mahrum kalıyor.
Ya, idrak oluşmuyor.
Yani şahsiyet kazandırtmıyor.
Evet.
Şahsiyet kazandırtmayınca da işte bu sefer o şahsiyet sorunu yaşayan benliği şeytan, boşta duruyorsun, gel dünyaya şu koltuğa otur diyor.
Evet.
Koltuğa oturtuyor bu sefer. Bu sebeple mesela şehitlik zikir çeşididir. Niye zikir çeşididir? Hiç zikir, ölüyor adam, Rabbine kavuşuyor ama zikir Allah'ı hatırlayıp gereğini yapmak değil mi?
Tabii.
Allah'ı ve cenneti hatırlayıp canını verenden daha kim
zikir yapabilir?
Yeryüzünün en pratik zikrini yapıyor.
Evet, hayatını koyuyor zikre yani.
Mesela diyorlar ki ağaçlar zikrediyor diyor. Ve min şeyin illa yusebbihu bihamdi rabbim. Ya insan düşünür ki bu
secde eder diyor.
Taşların dili var mı? Ya Allah'ın yaratışına itiraz eden, ben büyümek istemiyorum diyen bir kavak ağacı var mı?
Var mı? Evet.
Kainatta Allah'a insandan başka başkaldıran yok ki. Dolayısıyla zikir Allah'ın varlığına karşı acizliğini hatırlayıp teslimiyet üzere hayat devam ettirmekse bunu ağaçlar en iyi yapıyorlar.
Evet.
Bu arada elbette bizim anlamadığımız la tefkahune tesbihahum diyor ayet çünkü. Anlamazsınız siz nasıl
yap. Evet.
Anlamadığımız bir işler yapıyor bu cemaat ama varlıkları
onu
zikir
yaratan zaten biliyor.
Yaratan biliyor. Ama biz varlıklarından ibret alıp hiç itiraz etmiyorlar. 1000 sene duruyor orada, 10.000 senedir duruyor o kayalar.
Evet.
Diye ibret almamız gerekiyor. Dolayısıyla bir numaralı sorun. Dedik ki 4 şey çözülmesi lazım dünyevileşme için. Allah, ben ve
dünya
ve ahiret. Bu 4 şey bir arada durması lazım kavram olarak.
Bunun da tabii insan değil mi? Ben dediğiniz iş, insan varlık onu çözmesi lazım.
Allah ve kulu.
Evet.
Bu Allah zaten bunun için beni göndermiş. Evet. Çözeyim bu sırrı evet diye. Burada nasıl şehvet, cinsellik dedik mesela. Özellikle Allah koymuş cinselliği bünyemize. İnsan nesli devam etsin diye. İmtihan var olsun diye. Dünyada imtihan zemini olarak kalsın diye koydu Allah-u Teala. Dağları, dereleri. Güzel dünyanın. Dünya çok güzel. Ama bu güzellik cennetin yanında bir hiç.
Evet.
Bunu mükellef bir insan, aklı başında bir insan anlamak zorunda. Ben bunu anlamama durumundaydım. Ancak aklı olmayan söyleyebilir. Onu da Allah-u Teala teklif etmiyor zaten.
Evet.
Dolayısıyla
yani aklı da onu anlamak için vermiş çünkü.
Aklın vazifesi bu.
Evet.
Bunun için akıllı demiş Allah-u evet Teala. Bu sebeple biz bir miktar tefekkür sorunu yaşıyoruz. Tefekkür sorunu yaşıyoruz. Bu tefekkürde Allah-u Teala'yı dini kanalıyla, şeriatı kanalıyla, Kur'an'ı kanalıyla hakkıyla düşünemezsek eğer biz, o düşünemediğimiz yerdeki insan düşünmeye uygun bir mahluk, düşünmemesi gereken, takılmaması gereken şeyler bu sefer zihni işgal edecek. Dünya onlardan biri ve en baştaki işte. Bir başka mesele de üstadım, bu 4 şeyi yerine oturttuğumuz zaman, dünya dediğimizde mesela Ağrı Dağı aklımıza geliyor.
Evet.
İşte Çukurova aklımıza geliyor. İstanbul Boğazı ve villa aklımıza geliyor. Hayır. Dünya hiçbir insanın avucuna sığacak bir şey değil. Dünyalık şeylerdir esas olan bu.
Evet.
Bu arsa da olur. Denize bakan bir daire de olur. bir arkadaşla bir ziyafette yemek yemek de olur. Bu da bir dünya
makam çünkü. Makam mevki de olur.
Makam mevki olur, siyasi ihtiras olur. Veyahut da mesela bir oturup bir yerde şiir okumak da olur. Yani cennette değil de dünyada tatmin olduğumuz her şey dünyevidir.
Evet.
Dünyevileşme derken, dünyevi ne demek? Dünyaya nitelik olarak
yani bağlı. Dağlarla ilişkimiz değil dünyevileşme konusundaki problem.
Değil ama dağcılık sporun tutkunu mesela dağlarla bağlantı kuruyor. Evet.
O da bir tür dünya tabii, ile ilişki.
Mesela namazı bırakıyor, dağa çıkıyor.
Evet.
Mesela ailesini 2 gün, 3 gün, 5 gün yalnız bırakıyor şehir ortasında, dağ sporuymuş. Bunu bekar bir insan yapabilir ama şehrin ortasında ev kirasını vermediğin bir kadını 3 çocukla bırakıp dağa çıkılır mı?
Evet.
Yani bu bir sıkıntı. Siyaset insanoğlunun dünyaya bağlanıp bağlanmayacağını gösterir. Ama yapmak zorunda olduğu şeylerden biri.
Hem siyaset bir vaka.
Vaka. Dağ da bir vaka.
Dağ da bir vaka. Evet.
Çay içmek de bir vaka.
Çay içmek de bir vaka.
Çay içmek de vaka.
Ama bunlarla ilişkiyi nereye oturtuyorsun?
İşte bu dengeyi sağlayan sistemimize şeriat diyoruz.
Evet.
Sonra tasavvuf diyoruz.
Evet.
Bu sistemi sağlamadığı zaman şeriatımız diskalifiye edilmiş demektir maazallah.
Evet.
Tasavvuf bu sistemi sağlama yerine sadece bir araya gelme, yaşlılarca mutmain olmak gibi bir şey yapıyorsa tasavvuf da yerinde değil demektir.
Elbette, evet.
Cuma namazının vazifesi nedir? Birbirimizin yüzüne bakmaktır.
Evet.
Bunun için
haftada bir kere en azından
haftada bir kere. Bunun için ne deniyor fıkıhta? Caminin fiziki bağlantı olmayan bölümlerinde cemaat olmaz diyor. Mesela cami doluyor. Alt katta kör bir yerde namaz kılıyorsun. Orada cuman olmuyor senin.
Evet.
Niye? Zaten birbirimize bakmak için vardık biz cuma namazında. Sen gitmişsin caminin arkasında bir bodrumda, mahfilde ya da işte böyle lord kısmı gibi bir yer bulmuşsun kendini. Ya da caminin yanındaki lojmandan bağlanıyorsun. Hayır, biz yüz yüze geleceğiz. Saflarımız birleşecek. Ümmet olduğumuz, Rabbimizin kulları olduğumuz, aynı gayeyi taşıdığımızı izhar edeceğiz ki cuma namazı fazileti yakalansın. Öbür türlü cuma misyonunu icra etmiyor. Herkes gizli gizli kılıp gidiyor o zaman.
Evet, evet.
Gibi oluyor.
İşte namaza durup namazdan uzak olanlara yönelik de değil mi Kur'an'ın ikazı var? Yani namaz bile kendi ikliminden kopabiliyor.
Allah'a yaklaştırmalı, dünyadan koparmalı bir miktar. Evet. Namaz günde 5 defa rektefe edilen bir mantık vermesi
kişilik,
gerekiyor.
Evet.
Yok, bakıyorsun ki namaz, daha fazla kaybettiğin çek adreslerini bulmaya çalışıyorsun namazda mesela. Evet. O da namaz sorunu yaşıyor. Gafil evet. Kıldığın bir namaz oluyor. Bu sebeple dünyevileşmek derken yani tapunu dünyaya çakıp ben cennete gitmek istemiyorum demek değil.
Evet.
Bu iki.
Yani bunu da belki söyleyen var da hiç anlamsız bir söz bu. Değil mi? Böyle ben dünyaya çakılı kalmak istiyorum dediğinizde bunun bir anlamı yok. Gideceksiniz nasıl?
Ya nereye çakacaksın? Evet, toprağa çakıyorlar adama.
Evet.
Ama dikey çakmıyorlar, yatay çakıyorlar.
Yatay çakıyorlar.
Şimdi bir başka mesele var üstadım.
Bu dünyevileşmek şeyini demek ki bir kavram olarak da
bunu
dikkatli değerlendirmek lazım. Yani dünya ile ilişkiyi ölçülerin dışına taşırmak. Şeriat ölçüsünün, İslam'ın ölçülerinin dışına taşırmak.
Yani bu bir yasak değil,
evet.
Suç değil ama tartıyı ahiretin aleyhine olacak şekilde bozmak suç.
Bozmak, evet.
Yani ahireti boşlukta bırakıp dünyayı ağırlık merkezi yapmakta sıkıntı var. Yoksa dünya bize lazım üstadım.
Evet.
En çok bize lazım. Çünkü biz dünyayı Allah'a teslim edeceğiz. Aldığımızdan daha sağlam, daha güzel, daha mamur teslim edeceğiz. Müminin evet. Vazifesi bu. Dünya da Allah'ın emaneti kulları üzerinde. Denizler Allah'ın emaneti.
Evet.
Dağlar Allah'ın emaneti. Kafir bunun kıymetini bilmiyor. O dağıtıyor, dağıtıyor. Sonra çevrecilik diye bir şey uyduruyor. Güya dünyayı koruyor. Dünyayı ben mi bozdum? Senin kimyasalların mı bozdu?
Evet.
Ürettiğin her şeyi dünya poşet yaptın, dünyanın başına bela ettin. Keşke kesik kağıdı kullansaydı insanlık. Senin poşetin de lazım değildi. Ama kafir medyası da onun elinde olduğu için suçlu gene Orta Doğu ülkeleri oluyor.
Evet.
Gibi.
Evet.
Bir başka çok ince bir çizgi üstadım. İki başlığı var bunun. Birincisi, dünyevileşme bir hastalıksa eğer, bir kayış süreci ise bu, kaymayı gösteriyorsa, evet. Bu 1 milyon insanda 1 milyon farklı sonuç gösterir. Yani kimi 10 milim kaymıştır, kimi 20 milim, kimi evet. 1 metre kaymıştır.
Evet, doğru.
Bu kayma sürecini yani kime göre ölçeceğiz dediğimizde hayır. Herkesin dedi ki Allah, ben, dünya ve ahiret, herkesin bu dörtlü denklem içerisinde herkesinki farklı. Mesela hem namaz kılıyor hem de faiz alıyor.
Evet.
Bu %40 kaymış diyelim misal. Öbürü namaz kılmıyor ve faiz alıyor. %80'e çıkmış bu mesela.
Evet.
Bunu Allah'tan başkası ölçemez. Bunu sadece ben Rabbimle baş başa kaldığım bir sabah namazında ölçerim. Teheccüd namazında ölçerim.
Ama kendin farkında olmalısın.
Böyle bir hastalık çeşidini bilmem gerekiyor. Bu evet. Çizgi önemli.
Evet.
İki, kesinlikle insan kendi kendine bunu yapamaz. Çünkü hiç kimse hastalığını anlamaz. Yatağa düşmeden hastalık anlaşılmıyor. Senelerce biz filan mikrobu bünyemize gezdiriyoruz fark etmeden. Sonra bir gün grip oluyoruz da yatağa düşürüyor bizi. Bir muayenede ortaya çıkıyor bu sefer. O sebeple وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin velileridir Allah buyuruyor. Bizim birbirimize velimiz, emri bil maruf yapmamız, nehyal münker yapmamız, ahiret trafiğinde ne durumda olduğumuz da ortaya çıkacak. Niye namaz kılmayana namaz kıl diyoruz? Dünyevileşiyorsun, dikkat et anlamında bu. Bunun da ümmeti Muhammed'in 1400 senelik pratiği bir mürşitle yaşamadır. Mürşidi ilahlaştırmamak şartıyla. Mürşidin de mürşidi evet. olmalı ama. Yani mürşit ta ufuklardan, meçhul bir yerden irşat alıyor olmamalı. Bu sefer mürşit baş belası oluyor çünkü. O kayıyor bu sefer. İnsanlar irşat ediyor, kendisi kayıyor olabiliyor. Yani ümmeti Muhammed bir otokontrol sistemiyle alkolü önlediği gibi.
Otokontrol sistemi nasıl kademelenir hocam? Ben mesela kendi kendine fark edemez dediniz.
Çok zor.
Yani ama sonuçta gene de insandan isteniyor değil mi? Yani kendi kendinin
aynaya bakması isteniyor.
Aynaya bakması.
Aynada mürşit işte.
Evet.
Bu mürşit, yani mürşit bana bakacak.
Evet.
Yavrum yanlış yapıyorsun diyecek. Biz de bir gün hoca elini öpmeye gittiğimizde, hocam siz böyle söylemiyordunuz 2 sene önce, siz de sabah namazına cemaate gelmemeye başladınız. Biz de ona diyeceğiz.
Evet.
Hazreti Ömer'e söyledi ashab-ı kiram. Biz niye mürşidimize söylemeyelim ki?
Böyle bir ilişki tarzı.
İslamcasını söylüyorsun.
Evet,
mevcut
evet.
dünya beni ilgilendirmiyor.
Evet.
Otokontrol diyoruz ya.
Evet.
Peygamber'e soru sorulabilen bir dünyada yaşadık biz.
Evet.
Ömer'e soru soruldu bu dünyada. Ali'nin karşısına çıkıldı. Ve ayıplamadı kimse onları.
Evet.
Otokontrolümüz bizim. Hepimiz kuluz. Hiçbirimiz ilah
evet,
değiliz.
Hepimiz kuluz.
Kuluz. Ve aynı yüzeyde yaşıyoruz hepimiz. Evet. Dolayısıyla birimizin üzerine inecek lanet hepimizi etkiliyor. Dolayısıyla biz herhangi bir şekilde lanet olası adam deyip kimseyi atamıyoruz güverteden aşağıya. Bu geminin yolcularıyız.
Evet.
Hadiste buyurulduğu gibi. Bu yolculukta gemimize zarar veren herkes bize zarar veriyor. Hepimiz mesulüz. Kendi ailemizden mesulüz. Takatikmazlar dışarıdan mesulüz. Işık vereceğiz, ışık alacağız.
Evet.
Yani hem aydınlatacağız hem aydınlanacağız. Dolayısıyla ümmeti Muhammed işi polise havale eden bir toplum ümmeti değildir. Herkesin birbirine karşı Allah'ın adına ikaz etme yetkisi bulunan biridir. Yani İmam Efendi bize namaz kıldırır. Namazdan sonra da deriz ki hoca efendi filan meseleyi niye böyle yapıyorsunuz? Hani vaazlarda söylemiştiniz
evet.
diyebiliriz. Mesela biz herhangi bir mürşidimiz, yani tarikat mürşidi olur. Bir alimin ders halkası olur. Bir müellifin kitabı olur. Yani şunu söyleyebiliriz. Hoca efendi siz, biz 52 cumadır bu sene dinledim sizi. Çok güzel meseleler anlattınız ama internet diye bir mesele var. Ben çocuğumu cumaya getirdim, sen internetten bahsetmedin.
Evet.
Yani sen geri kalıyorsun.
Hı hı.
Yoksa benim çocuğum internete takılacak. Ben söyleyince dinlemiyor beni. İmam efendi böyle bir şey demedi diyor. Eski kitaplarımızda bizim 54 büyük günahta yok bu. Koy. İnterneti koy.
Evet.
Yani kebair günahlar kitabında yoktu. Filan alemin zamanında yoktu. Şimdi var işte.
Evet.
Yani ne yapıyorum ben? İmam Efendi'yi yönlendiriyorum. Arz gösteriyorum.
Evet.
Talep gösteriyorum. O da arz gösteriyor, talep gösteriyor. Otokontrolümüz böyle sağlanacak. Eğer biz otokontrolü sağlayamazsak şimdiki sistemde olduğu gibi Diyanet'e havale ederiz her şeyi. Diyanet'te herkesin bulunduğu bir toplumda belli ölçüleri korumak zorunda. Yoksa şeriatçı derler.
Evet.
Hukuken başı belaya girer. O da bu sefer el freniyle hareket ediyor. El freniyle hareket edince balataları ısınıyor sürekli.
Evet.
Yani Diyanet olmak da zor bu toplumda. Niye Diyanet'e havale edelim? Biz ümmeti Muhammediz. Çok alim olmak da gerekmiyor. Burada dünyevileşmeyi bu iki çizgide muhakkak, yani bunun miligramı herkese göre farklı. Kimi ayaklarına kadar battı, kimi dizine kadar, kimi çenesine kadar batmıştır. Ama biz bunu birbirimiz üzerinden düzeltmek zorundayız. Bu alkol olduğu zaman refleks gösteriyoruz.
Evet.
Kumar olduğu zaman refleks gösteriyoruz. Çok bariz bir dünyevileşmedir alkol ondan dolayı. Bir de dünyevileşmenin ışıkta zor görünen boyutu da vardır.
Evet, bu daha önemli. O işte biraz belki başta söylediğimiz o farkında olmamak.
Farkında olmuyor.
Dönüşüp de farkında olmamak. Hatta dönüşmeyi tabii kabul etmeye başlamak.
Burada üstadım bir örnek
yani
vereceğim.
Yani bir de belki yani o ya bu zamanda diye başlayan cümleler de var.
Evirme çevirme.
Yani bu zamanda böyle olmak zorundayız. Yadırganırız mesela, değil mi? Yadırganırız. Yani bu bütün bunlar hani o dünyada hakim hale gelmiş, değil mi? Genel geçer, modalaşmış bazı şeylere mahkumiyet tarzında da ortaya çıkıyor.
Bir sorunumuz var hocam. Şimdi Müslümanların hali konuşulurken, ya kadınların haline bak, işte tesettürü bile batırdılar diye hemen bir kadın bulunuyor.
Evet.
Veya işte siyasetteki duruma bak, siyasetçiler ahlaklı olmuyor. 2-3 sembol üzerinden hep test ediyoruz Müslümanlığımızı.
Ve onlar bitirince rahatlıyoruz.
Başkaları üzerinden.
Evet.
Ya kardeşim, kadınlar bu dünyada tek başına mı evlerde kalıyorlar? Nerede bunların babaları?
Evet.
Nerede eşleri bunların? Yani kadına yığıp suçu bir kenarda oturup çay içmeye hakkımız yok bizim. Biz ümmetiz. Bu suçlar hepimizin vebali. Hiçbirimiz rahat uyuyamayız biz. Hiçbirimiz rahat uyuyamayız. Benim kızım örtülü, yeğenin örtülü değil. Yani erkek ve kadın ayrımı yok bizde. Ümmetiz. Kaydık, kayıyoruz, kayabiliriz ama direneceğiz. Kaymamak için, yani bu bataklığın dibine düşmemek için mücadele edeceğiz. Birbirimizin elinden tutacağız. Buna emri bil maruf diyebiliriz. Buna ikaz diyebiliriz. Keşke üstadım Müslümanlar öğrencilere burs verme vakıfları kurduğu gibi, hani analiz tiktakları oluyor ya, ekonomiyi özüyorlar, gidişatımızı test eden vakıflar kursalar keşke ya.
Evet.
Ahlak testi yapan vakıflar mesela. Bu çok büyük bir mesele. 100'den fazla vakfa gidip geliyorum ben. Her biri popüler, siyasetçilere de oturup kalkan vakıflar. Ben şu ana kadar, bilmiyorum siz belki rastladınız, Türkiye Müslümanlarının ahlaki gidişatını 3 ayda bir, an asgari ücret yeterli mi diye, evet, test yapılıyor ya. Ahlaki gidişatı belli 100 kriter üzerinden test eden, enflasyon gibi test eden bir vakıf rastladınız mı siz?
Biz bir ara Altınoluk'un yayın kurulunda konuşurken, yani gündem nasıl bir gündem, mesela ahlakımız kaç numara?
Kaç numara?
diye bir kapak yapsak dedik, yani ahlakımız kaç numara?
Dergi olarak da bir vakıf 3 yani ayda bir laboratuvar çalışması yapmalı değil mi hocam? Çünkü gidiyor, ahlak gidiyor.
Evet.
Burada çok önemli bir nokta var. Şimdi din konuştuğumuz zaman dedik ki alkolü suç olarak görüyoruz. Evet. Mesela cuma namazı kılınmazsa eyvah diyoruz.
Evet.
Mesela hacca gitmezse insanlar eyvah diyoruz. Şüphesiz yani dinin zirvesi bunlar. Fakat mesela ahlakı hocam sakıncasızlar arasında görüyoruz.
İhmal edilen bir alan.
Yani çocuk
olsa da olur, olmasa da olur.
Ahlakında sıkıntı var ama cuma kılıyor. Ya ahlakında sıkıntı bir insan sonra cuma kılmayacak.
Evet.
O sökümü düğmesinden başladı. O ceket yırtılacak. Yani yırtılacak.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırak hayası olmayan ne yaparsa yapsın demiş bir peygamberin var senin ya. Ben ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Dolayısıyla o peygamberin gözünde tamam değil bu adam. Biz tamam diyemeyiz. Yani ümmet olarak bize ait ne var? Ahlak, namaz, hepsini korumak zorundayız. Böyle tolerans verebileceğimiz, feda dünyaya, kapitalizme, liberalizme feda edebileceğimiz tek bir başlığımız yoktur bizim.
Şöyle bir şey zaman zaman ben naklederim hocam. Bir Amerikalı profesör Altınoluk'ta mülakat yapmıştık. O diyor ki Amerika'da işte Batı dünyasında kapitalizmle dinin ya karşı karşıya geldiği bütün alanlarda din geri çekildi. Kapitalizm o alanı işgal etti diyor. Zaman zaman mesela İslam ülkelerinde işte Türkiye'de kapitalizmin etkisinin arttığı ölçüde benzeri bir durumun ortaya çıkacağı tarzında da yorumlar oluyor. Yani dünyevileşme mesela kapitalizm tarzında geliyor ve sizin bir gün elinizi işgal ediyor. Siz güzel şey yaptınız. Yani dinin o bütünlük alanından bir alanları gal etmiyor. Yani
sen var. Esnek bırakıyorsun, itiyor seni oraya oturuyor.
Oraya oturuyor. Bir süre sonra eliniz mesela başkalaşıyor. Gözünüz başkalaşıyor. Yani belki bunun yani o bütünlüğü Müslümanın önüne koymak lazım. Kendi bütünlüğünün farkında olması da lazım. Değil mi hocam?
Şüphesiz. Yani, burada bir çizgi çizmemiz lazım. Bazen şöyle anlıyor insanlar. Ya işte Arap ülkelerine baksana 20 katlı binalar, 100 katlı bina yapılmış. Çok dünyevileşti adamlar. Bu dünyevileşme değil hocam. Allah'ın nimetlerini kullanmaktır. Yani dünyevileşmemek için çölde deveyle mi gideceğiz biz?
Evet.
Bu köylüce bir anlayış. Yani bu bedevice diyelim. Köylüce değil de bedevice bir anlayış bu. Yani hala ata mı bineceğiz? Yani uçakla yolculuk yapmak dünyevileşme değildir.
Evet.
Uçağa binerken Allah-u Teala'yı karada bırakmak. Yani şeriat ciddiyetimizi karada bırakıp uçağa boşlukta binmektir dünyevileşme.
Evet.
Müslüman insanın 65 katlı bir binada oturmasında hiçbir sakınca yok hocam. Yükseklik korkusu yoksa otursun. Hiçbir sakınca yok. Ama 65. katta otururum diye namaza gitmezsen, namaz kılmazsan sorun var. 65 katlı bir binada oturuyorsun, ofisin var. Orada 200 kişi var senden başka. 2 senedir hiçbiriyle selamlaşmamışsın sen.
Evet.
Komşuluk hakkı diye bir şey getirmiş şeriat. Ha, liberalist bir kafayla biz bu dairede oturuyoruz. Kira aidatımı ödüyorum. Dolayısıyla kul hakkı yok bende deyip kenara çekilmişsin. Dünyevileşme bu. Yüksek binada oturma
hocam,
değil.
Belki işte bunları yani ne oluyor bize? Mesela gördüğünüzde işte size sorular da geliyor. O sorulardan nasıl bir Müslüman tipi çıkıyor, dünya ile ilişkisi, o dört alanı dengeleyebilen veya dengeleyemeyen nerelerde fire veriyoruz? Yani biraz da dediğim gibi yani hani haşlanıp farkında olmamak. Ya ben aslında yani iyi gidiyorum falan gibi bakıyor ama bakıyorsunuz gözünü kaybetmiş mesela adam ya da
basiretini yani kör olmamış basiretini
kör olmaz. Yani hayır gözün ölçüsünü kaybetmiş evet. Diyorum. Kalbin ölçüsünü kaybetmiş. İşte düşünce sistemi mesela darmadağın olmuş. Siz dediniz ya yani ya Müslümanlar yenildi eyvah gittik şey olduk işte la galibe illallah var bir de tabii, değil mi la tabii. Galibe illallah idraki olan bir insan ya işte yenildik öldük bittik dememeli. Yani nerelerde
elindeki böyle tesbihi fırlatıp atman lazım bunu söyleyebilmek
evet,
için
evet.
O tesbih elindeyken sen Allah'ın dinine ölüm biçemezsin.
Evet.
O tesbihi fırlat at elinden ondan sonra ne diyeceksen de o zaman.
Evet.
Veyahut da seccaden anlamsız hale gelir senin. Biz huzurunda secde edilen Allah'ın kullarıyız. Yani, bu secdeyi toprağın altında da yaparız. 700 metre dibine insek toprağın orada da secde ederiz. Fezada da secde ederiz diye varız bu dünyada.
Evet.
Burada benim gördüğüm üstadım bir çok kötü bir şekilde uçurumda kalmış bir nesil var. Bunları konuşmak da mümkün değil onlarla zaten. Bitmiş yani.
Evet.
Bu nesil belki 20 yaşlarla oynayan nesil. Çok vahim durumda. bu dünyevileşme mantığı açısından. Bunlar çok büyük bir kitle oluşup oluşturmadığını bilmiyorum ama özellikle aile sahibi olmuş, oturmuş, işi gücü olan, işte solda sosyal görevleri olan diyelim biz yaşıtlar, evet, arasında bu dünyevileşme bu şekilde helak olma düzeyinde değil de serseri mayınlaşma gibi bir şey. Yani bir garip böyle ortada kalmış, şaşırmış bir durumda. Yani bırak dünya senin olsun, bırak ahireti desen bunu deli misin ya, biz cennete gideceğiz.
Evet.
Diyor. Ya şu ağırlıkları at ayağından da gel Allah'ın tarafına desen ben orada değil miyim zaten diyor. Değil aslında.
Evet işte yani o diyorum ben bir, farkında değiliz mesela.
Yani serseri kelimesi biraz Türkçe'de argoda başka anlaşılıyor. Aslında boşlukta kalan şey demek,
evet,
serseri.
Evet.
Yani çok serseri bir nesil olarak çıktık ortaya bu sefer biz. Ya yani aslında Allah'ın kullarıyız, bunu müdrikiz. Fakat büyük bir paslanma, küllenme var içimizde.
Evet.
Bir küllenme var. Bu küllenmenin temel nedeni hocam 150 sene önceki ağır fakr-ı zaruretlerdi. Yani sıfır imkanlı bir nesil, sıfır, evet, imkanlı birdenbire dünya kapılarını açtı bize.
Evet.
Bu ben şöyle bir örnek vereceğim, demin de söyleyecektim, söz yarım kaldım. Depremlerde filan 2-3 gün enkaz altında kalan birileri oluyor hocam. Evet, Allah, evet, muhafaza buyursun. Hatırlıyor musun?
Tabii.
Düzce ve Gölcük depremlerinde. Sonra o 2-3 gün susuz oluyor ya.
Evet.
Mesela adam kaldırılınca enkaz üstünden su işaretleri yapıyor. Götürüp bir sürahi su vermiyorlar adama.
Evet.
Acil kurtarıcı.
O komaya giriyor.
İkinci ölümüyle oynanıyormuş, evet, adamın. Böyle pamukla filan dudaklarını ıslatıyorlar.
Evet.
Halbuki ne düşünüyoruz biz? Ya verin adama suyu, ne acıyorsunuz da adam 3 gündür içmiyor diyoruz. Ama bağırsağı kilitlenmiş adamın, 3 gündür nefes alamıyordu adam. Düşünemiyoruz. Ümmeti Muhammed enkaz altında kaldı bir asra yakın zaman. Kanuni Viyana'dan döndükten sonra.
Evet.
Geldi bir enkaz. Bu 1950'li yıllardan sonra apartmanlar, uçaklar, araziler, emlakçılıklar filan, enkaz birden kalktı üstümüzden. Bu sorunu hocam buna benzetiyorum. Şimdi sürahi sürahi su içiyoruz biz.
Evet.
Bu içtiğimiz su da bu sefer bizi hastanelik etti. Buradaki çalışma eksikliği, mürşit eksikliğidir hocam. Ne yapacağını bilemedi insana. Çok net bir şekilde haram mı yiyorum ben diyor. Arsa alıp arsa satıyorum diyor.
Evet.
Haram yemiyorum diyor. Evet. Doğru, haram yemiyorsun. Ama helali kaybettin. Mecbur harama gideceksin sonunda. Ben işçi çalıştırıyorum, yaptığım bir şey yok diyor. Bir şey yapmadığın için zaten sen niye dünyevileştin diyoruz sana biz. Dolayısıyla şu bir nesil helak oluyor. Allah muhafaza buyursun, boğazına kadar dünyaya batmış durumda. Onun için ayrı bir proje üretmek lazım. Ama benim burada özellikle sizin bu sorunuz üzerine gündeme getirmek istediğim şey üstadım, bir serserilik. Yani boşlukta kalma söz konusu, ikaz çok işe yarıyor. Ve zekir fe inne zikra tenfe'ul mü'minin buyuruyor Rabbimiz. Mümine öğüt fayda verir. Şimdi mesela faizi anlatan saf zehir diye bir ders yapmıştım ben.
Evet.
Saf zehir diye. Bu ders aşağı yukarı bir hafta içinde 20-25 bin indirme almış internetten. Asgari hocam bir 500 kişiden, ki bana herkes ulaşamıyor tabii. Allah razı olsun, ben gidip hesaplarımı kapattım bankadan.
Evet.
Geçmişimi nasıl kapatacağım, nasıl tövbe edeceğim diye bana dönüş oldu. Asgari bir böyle 500 kişi hatırlıyorum. Ben de çok mutlu oluyorum tabii. Bu neyi gösteriyor hocam? Bu mümin insan namaz kılıyor ki benim dersimi dinliyor zaten.
Evet, evet.
Ben saf zehir diye bir ders yaptım. Faizin ne kadar zehirleyici bir şey olduğunu anlattım. Bir 500 mümin kurtuldu faizden, istiğfar etti, helale döndü. Demek ki bu toplumda dünyevileşmenin bariz örneklerinden biri olan faiz hakkıyla anlatılsa müminler tövbe istiğfar ediyorlar.
Evet.
Burada hoca efendilere çok iş düşüyor hocam.
Şey var, Osman Efendi'nin Müslüman'ın para ile imtihanı diye,
evet,
küçük bir eser. Mesela o da çok okundu ve hakikaten de yani insanlar para ile ilişkiyi yeniden
düzenlemesi gerektiğini
ana formata oturtmaya yöneldiler.
Yani şunu söylüyorum hocam, verdiğim örnek, Hoca Efendi'nin örneğini de o kitabı ben de okudum. Evet. Yani çok daha ruhani bir mantıkla evet. tespit edilmiş. İkaz edince de inatlaşmıyor müminler. Bir yani nesil yani berbat.
Müminliğini ciddiye alıyorsa değil mi
hocam? Ama biz kandil akşamıydı, bayram akşamıydı, hep böyle tatlı cici sözler filan, böyle narin, kimseyi üzmeyecek sözler söylüyoruz öyle. İslam bu sefer Ramazan bayramlarından önce fitre verilen bir dine dönüyor.
Evet.
Faize savaşan bir dinimiz var halbuki bizim, değil mi?
Evet.
Yalanla savaşıyor dinimiz ya.
Evet.
Gıybetle savaşıyor. Hatta gıybeti bırak, üç kişi necva yapmayı yasaklıyor yani. Fiskosu yasaklıyor bir diyeyim. Savaş konuları bunlar İslam'ın. Şimdi bunun yani gündemimizi çok dar bir alanda yapınca o alan yalama oluyor bu sefer. O alanda da kimse bir şey dinlemiyor. Bunu ben burada büyük bir hamle yapılsa, yani bu hamle dünyevileşme materyallerini önce tespit edelim. Yani nerelerde kal? Mesela Arap ülkelerinde ki mümin kardeşlerimizin dünyevileşme noktaları biraz farklı. Mesela namaz oralarda güçlü.
Evet.
Bizde namaz zayıf. Mesela camiler Arap ülkelerinde daha dolu dolu. Mesela orada yardım etme ruhu daha geniş. Yani bir dünyanın her yerinde bir sürü vakıfları idare ediyorlar. Bizde biraz farklı, onlarda farklı ama sonuçta hep tabii aynı yere gidiyoruz. Bunları bir kriterler olarak tespit edip hocalar toplanıp hamleler yapsak, Allah'ın izniyle hocam bundan büyük hayırlar gelir. Çok büyük evet, hayırlar gelir. Evet. Yani mesela en son bir sene önce biz birkaç hoca oturduk, dedik ki hocalar hep böyle birbiriyle tartışıyor görünüyor. Hocalar bir daha bu ümmetle ilgilenmiyor gibi bir görüntü oldu. Gelin 3-5 kişi topluca gidip bir yerde toplu ders verelim. Nasıl olsa hepimiz gidiyoruz bir konferansa. Diyelim ki
bu defa 5
kişi
defa
gidelim. Beşimiz birden gideceğiz diyelim. Evet. Diriliş olsun bu dedik. Adına da diriliş konuşması koyduk. Hocam gittiğimiz yerde en az 10.000 kişi bizi karşılıyor.
Büyük alaka görüyor.
Alaka görüyor. İnsan, yani ben Adana'da... Yani
açlık da var. Belki.
Adana'da bir ihtiyar bana sarıldı, ağladı, ağladı. Ben de bir şey diyecek dedim. Buyurun efendi amca dedim. Yok dedi, bunu gördüm ya, bir şey söylememe gerek yok dedi. Siz 5 hoca bir araya geldiniz dedi. Ya bir hasret meselesi. Demek ki ben %100 inanıyorum hocam. Ümmetim merhum bir ümmettir. Allah'ın rahmeti ümmetlerine
mazhar olmuş.
Rahmetim, yani Efendimizin feyyuzatı, bereketi sebebiyle tabii Allah-u Teala lütfediyor. Bu ümmette hocam kulaklar kapanmadı henüz. Kulaklar evet, açık.
Elhamdülillah.
Kulaklar açık. Ama bereketsiz işler yaparsan kulak tıkanıyor tabii. Yani yarım saat müzikten sonra Kur'an okusan da dinlemiyor adam. Yani o maneviyatı gideriyor. Ama bir mümine Allah böyle buyuruyor ki, dediğin zaman bir sıkıntı olmuyor. Son 1-2 sene hariç hocam, binlerce kere salonlara çıktım ben, binlerce kere. Bana bir Allah'ın kulu bu ayeti ben beğenmiyorum dediğini hatırlamıyorum. Ya beceremiyoruz onu, Allah affetsin
diyor.
Bu topraklardaki halkın cevabı budur.
Evet.
Teslim olmuyorsa eğer. O da bir teslimiyet zaten. Beceremiyorum sözü de bir teslimiyet.
Tabii onda da bir.
Tabii bu bir fazilet yani, inatlaşmıyor. Evet. Allah'la inatlaşmıyor, Allah'ın karşısına dikilmiyor. Son 1-2 senedir bu ilahiyat fakültelerindeki laubalilik yüzünden ayetlere cevap veren kızlar çıktı ortaya hocam.
Evet.
Allah. Acayip bir şey ya. Ayetlere cevap veriyorlar. Umuyorum bu böyle bir kış fırtınasıydı, çeker gider, çok kötü tabii. O da zaten gayrimüslimlerden, İslam'ı beğenmeyenlerden gelmiyor. Yani İçeriden... Müslümanların yetişmiş çocuklarından yok. Şöyle din, böyle din diye İslam'a 1400
sene... Dünyevileştirmeden de daha başka bir felaket.
Bu bir dünyevileşme hocam.
Evet.
Kapitalizmin bir boyutunu tenkit eder gibi İslam'ı da tenkit etme hakkı görmek. Dünyevileşme.
Evet.
Teslimiyet yok Allah-u Teala'nın şeriatine. Yani Kur'an'da cici ayetler, cici olmayan ayetler diye ayrım yapıyorsun evet. sen.
Büyük felaket.
Yani temelinde de ne var? Orientalistlerin 200 senedir İslam'ın ayıpları... Kur'an'ın ayıpları haşa diye hep lanse ettikleri şey sonunda
alıp pazarlamak var.
Bizimkiler de aldı, bu ayıpları temizleyecekler akıllarınca.
Evet.
Yani bu bir felaket.
Zihinleri ifal oldu. Onu taşıyorlar.
Bunu tabii yaygınlaşmamış olduğunu düşünüyorum. Bu böyle ilahiyatlara gidip gelen artistik diyorlar ya böyle yani.
Ama televizyonlar falan onlara zemin açıyor hocam. Ve bunu o televizyonlarda da fütursuzca söylüyorlar, kullanıyorlar.
Bir hoca efendi bana dedi ki bir televizyonda dedi, benim yayın yaptığım televizyonda seninle dedi belli başlı konuları konuşmak istiyorum. Sen dedi çok aile konuşuyorsun dedi. Etkilendiğin senin Hanefi mezhebidir dedi. Ben dedi seninle tartışmak istiyorum dedi. Gelebilir misin dedi. Ne konuşacağız dedim. Birkaç başlık saydı. Dedim ki sen hiç sokak ortasında ameliyat yapan kalp doktoru gördün mü dedim.
Evet.
Ameliyat orta yerde yapılmaz ki dedim. Kapalı ve soğutulmuş yerlerde yapılır dedim. Yoksa sen hastayı da öldürürsün, onu seyredenleri de ürkütür öldürürsün kalp krizinden. Ya dedi din hepimizindir, halk da bilsin dedi. Aa, burada samimiyet yok dedim. Biz ikimiz oturalım, iki gün münakaşa edelim. Baş başa. Sen notlarını tut, ben notlarımı tutayım. Bakalım hangimizin bildiği daha Allah-u Teala'nın şeriatına uygun. Halk da izlesin diyor. Futbol maçı mı yapacağız
biz? Futbol maçı mı yapıyoruz?
Yani evet. Halk niye izlesin ki bizi?
Evet.
Ne olacak? Halk seçerek gitsin Rabbine diyor. Ha, burada bir tuzağa düşülmüş demek ki. Dedim ki korktuğumu kabul edebilirsin dedim.
Belki ama bunlar proje olabilir hocam.
Keşke olmasa hocam.
Hayır yani olmasa ayrı da olur bu projeler.
Ben hocam bu kadar derin, yani benim 3-4 saat okuyarak ancak anlayabildiğim derin ilmi meseleleri, bir kalp ameliyatı niteliğindeki Ebu Hasan el-Eş'ari ile İmam Maturidi arasındaki ilmi mesele, halka hiçbir faydası yok, bilse de faydası yok, bilmese de faydası yok meseleleri televizyonlarda konuşmanın, yani projeden başka bir yere oturamayacağını görüyorum. Yani söylemek hoşuma gitmiyor, kafire alet oldu Müslüman çünkü olacak, ama başka bir yere de girmiyor bu hocam. Yani biz burada mesela mümin kardeşlerimize bir şeyler, mesajlar, bir heyecan, bir atılım noktası vermek istiyoruz. Bunu biz çok akademik bir konuya çeksek kime ne faydası olacak? Evet. Ya siz ya ben tatmin olacağım.
Hayır, bu yani içimizin de içini rahatlatmaz. İkimizin de içini rahatlatmaz.
Art niyetlinin içini rahatlatır ama.
Yani işte ya ben bir gedik açtım diye bakar.
Düşünecek.
Bir gedik açtım. Yani toplumun zihnini ifal ettim diye bakacak yani.
Öyle maazallah.
Maazallah.
Bu da bir dünyevileşme çeşidi hocam. Yani onu söylüyorduk. Müslümanlar büyük bir yokluktan sonra büyük bir varlık içinde. Mesela medyası yoktu Müslümanların. Evet. Televizyonu yoktu. Şimdi onlarca televizyonu var Müslümanların. Bu sefer televizyonu kullanma adabını kaybettik.
Evet.
Yani madem televizyonum var, özel bir sohbette bir Müslümanın mahrem konusu olarak konuşulacak şeyleri televizyonda konuşuyoruz. Bu sefer ifşa ediyoruz. Ayıpların yayılmasına, fitnenin büyümesine sebep oluyoruz. Müslümanlar siyaseti hayal edemiyorlardı kendileri için.
Evet.
Buldular siyaseti. Bu sefer siyaset sarhoşluğu gibi hastalıklar ortaya çıktı. Yani buna siyasetin uyuşturması mı diyelim, siyasetin sarhoş etmesi mi diyelim. Bu da bir dünyevileşme çeşidi.
Belki bu tür şeyler hocam. Mesela ekonomik ilişkilerdeki daralmalar, genişlemeler, yani bir menfaati kaybetme ya da elde etme, siyasette bir yeri ele geçirme veya kaybetme, bu alanlardaki daralmalar da insanı ölçüleri esnetmeye sevk ediyor. Yani şunu kazanacağım dediğinizde şurayı ihmal edeyim diyebiliyorsunuz mesela. Ya bu siyaset içinde söz konusu, başka alanlar, yani dünyevileşmede belki bu da bir motivasyon.
Şöyle bir sıkıntı var. Mesela ben filan yerde filan şefim mesela.
Evet.
Şimdi taviz koparırken dinden ya da dünyevileşmeye kayarken şeytan şöyle bir özür yapıyor. Allah muhafaza buradan beni de alırlarsa İslam gider.
Mesela.
Ya, işte,
ya tabii.
Benim bu şefliği
kendi
bıraktığım
konumunu İslam'la birebir örtüştürüyor.
Fevkal İslam neredeyse, yani ben olmasam İslam gitti ya. İslam'dan
gitti.
Daha değerli mi? Son noktasıyım İslam'ın.
Evet.
Bunu en büyük görevlerde duranlar da böyle düşünüyor. Zurna'da son delik diyor ya Anadolu'da.
Evet.
Zurna'da son delik bile değil. Basit bir memursun. Sen nereden sen gidersen İslam çöküyor ya.
Evet.
Nesin
evet.
De İslam çökeceksen. Sen sabah namazına kalkmadın, Allah'ın rahmet sebebi gitti, dünyadan düşünmüyorsun ama.
Evet.
Halbuki Bir kişi kalkmazsa sabah namazına dünya berbat olur. Öyle düşünsen bak ne kadar doğruydu. Yani bu da bir hastalık çeşidi.
Şöyle bir şey yapsak hocam, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani fert fert mesela dünyevileşme konusunda kendimizi nasıl tahkim edebiliriz? Bir takım işte cemaatler, müesseseler bu konuda nasıl bir hassasiyet oluşturabilirler? Şöyle kısaca
şimdi üstelik
değerli toplu.
Çocuk eğitimimiz, aile düzenimiz, İslami kültürel faaliyetlerimiz, Afrika'ya götürüyoruz, medrese açıyoruz, Avrupa'da şu büroyu açıyoruz. Bütün bunlarda yasaları göze alıyoruz değil mi?
Tabii.
Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları var. Tabii, ters düşmeyelim. Tabii, evet. Makbuz götürün.
İşte Almanya'nın da kanunları var. Uganda'nın da kanunları var.
Mesela hava yolları bagaja şunu almıyor, bunu götürme diyoruz.
Evet.
Bu madem önümüze dünyevileşme diye bir hastalık çıktı.
Evet.
Şu yaptığımız filan İslami vazifede dünyevileşme oranı ne bizim için? Bunu da test etmemiz lazım.
Evet.
Bir dünyevileşme ibresi diye bir şey açmamız lazım. Yani mesela yurt açıyoruz öğrenciler için. Şu yurdun şu kalitede, bu kalitede olması lazım diyoruz ya. Bir tasavvufi ağırlığı olan, zühd mantığı olan birisini getirip burası öğrencileri dünyevileşmeye kaydırıyor mu diye bir test yapalım.
Evet.
Düğün yapıyoruz. Düğün eğlencedir. Hiç itiraz yok buna. Ama bu düğün bizi dünyevileştiriyor mu, yoksa sıradan bir eğlenceli düğün mü yapın? Mesele eğlencenin yasak olmasında değil. O düğünle beraber biz aile noktasında kayarak mı gidiyoruz? Yani otokontrol demiştik. Bir de dünyevileşmeyi denetleme mekanizması kurmamız lazım bizim. Bu da önceden nedir dünyevileşme diye bir 10 başlıkta belki ölçüşü tespit edeceğiz bunları.
Evet.
Yani mesela altın oluk böyle bir sayı çıkarsın. Dünyevileşmenin 10 karakteri.
Evet.
Yani bunu tasavvuf erbabına ve tefsir ulemasına, hadis alimlerine sorulsun, nedir dünyevileşme ya da en son 10 yılda en bariz dünyevileşme ölçüleri. O dosyayı da biz elimize koyalım. Yani adeta ayakkabı numarası ölçer gibi dünyevileşmenin neresindeyiz biz? Evet. Risk yani kolesterol ölçümü yaptırıyoruz.
Aynen
ya biz.
Hocam.
Bir tür kolesterol yani, bu da
bir
işte.
Bir ara bir kişilik MR'ı çektirelim falan diye bir şey söylemiştim.
Yani onu doktorlar yapsın, bunu da Allah dostları yapsın.
Evet, evet.
Böyle yaptıralım. Ondan sonra kurumsal olduğumuz yerde de bu testi yapalım.
Çok güzel.
Bireyler olduğumuz yerde de yapalım, ailede de yapalım. Islah için ondan sonrası çok kolay.
Evet.
Hastalığı bilse
önce belirlensin.
Teşhis olmadan hastalığa tabii, tedavi olmuyor tabii. Bu sefer. Bunu altınoluk yaparsa bence tam saf altınoluk olur.
İnşallah.
Yani. İnşallah.
Bir yazı hazırlayın hocam o zaman böyle bir sayıya.
Ben buldum, bana mı çektireceksiniz?
Yok, size de başka birkaç gözden hakikaten dünyevileşmenin 10 alanı, 10 görüntüsü. Ben,
yıllar oldu siz bir hangi sahabi senin yıldızındır diye bir test yapmıştınız.
Öyle bir şey yaptım.
O zaman bir kamptaydım ben o dergi bana geldiğinde. Şimdi o çocuk avukat oldu. Bana diyor ki o günden beri beni Ömerci yaptı o dergi diyor. Öyle Ömerci güzel. Oldum dedim. Ömerci deme. Ömer bin Hattab'ı çok seviyorum de dedim.
Evet, evet.
Yani mesela bak bir avukat bir kardeşimize etki yapmış bu.
Tabii.
Yani, evet. Yani o dergide soru sormuşuz. Hangi sahabi? O da İsmail Lütfü Çakan hocam Ömersiz olmuyor gibi bir başlık kurmuş.
Evet, güzel.
Ondan etkilenmiş. Sonra da bir iki olayı dinlediyse Ömer radıyallahu anh'tan Ömerci olmuş.
Evet.
Demek ki hiçbir şey boşa gitmiyor aslında ama altınoluk belki de hocam her üç sayısından birisini böyle pedagogların, psikologların ciltleyip bir kenara koyacağı sayı olarak saklaması lazım.
İnşallah.
Yani hatta belli sayılarını, bu tür sayılarını münferit cilt yapıp hani yıllık cilt, münferit cilt yapıp da dağıtmak lazım üstadım.
Evet.
Böyle bir sayı büyük hizmet olur.
İnşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla beraberdik. Bendeniz Ahmet Taş getiren. Hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.